Ayrım 4. İmparator Erol Toy. Sayfa 50. Bakkaldan çokzade Fehmi Efendi, tüccardan çokzade Fehmi Bey oluyor. 4. Recep Bey yanındaki Şakir ve Hasip Beylerle birlikte dükkandan içeri girdi. Fehmi elleri göbeğinin üstünde hafif kamburlaşarak karşıladı gelenleri. Dükkanın bir köşesinde tahta bir masa, iki eski koltuk, bir de kasa vardı. Derinlemesine açılan ve evin tüm bodrumunu mağazalaştıran bir biçime dönüşmüştü küçük bakkal dükkanı. Ayrıca bahçede depo yapılmış, peynir tenekelerinin yanına tel çivi kutuları, çimento torbalarının yanına pirinç çuvalları dizelenmişti. Fehmi'nin dükkanı tam bir pazar gibiydi. Konuklar düzenlemeye bakmaksızın masanın çevresine oturdular. Fehmi kaynatasıyla Şakir Bey'i bir yana, Recep Bey'i ise kıtık minderli koltuğa oturttu. Hemen hammalı koşturarak kahveleri yetiştirdi. Recep Bey kendiliğinden açtı konuşmayı. Bize çok hizmet ettin Fehmi Efendi oğlum. Biz de bu hizmetlerin karşılığını ödemek zamanının geldiğine karar verdik. Gerçi bir ara merkez Konya'ya taşınacaktı. Yola çıkanlar bile olmuştu. Ama sonuçta en iyi yerin Ankara olduğu kararlaştırıldı. Çünkü çevremizi alan başkaldırı dalgası bitti. Şu anda Yunan denize dökülmek üzere. 3 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçti. Paşa burada yerleşmeye kararlı görünür. Paşanın burada yerleşmesi demek, Ankara'nın bundan sonrası içinde bir büyük kent haline gelmesi demektir. Biliyorsun, Ruslara elçilik binasının bulunmasını da sen de koşturdun. Şimdi Fransızlar gelecek, sonra başkaları. İşte şimdiye değin koşturmanın sonuçları da beliriyor. Ankara kent olacak Fehmi Efendi oğlum. Hem de büyük bir kent, anladın mı? Fehmi durmaksızın kahvesini çekiştirenlere bakıyordu. Gerçekte hiçbir şey anlamamıştı. Ankara'nın kent olması elbet sevindiriciydi. Alışveriş çoğalacak, Fehmi daha geniş işler yapacaktı. Ama Recep Bey'in üstelemesine gerek yoktu ki. Fehmi olayları izliyor, dayısından edindiği bilgilere göre bakkallığın yanına yeniden yapı gereçleri ticaretini de ekliyordu. Başını salladı. Anladım efendim. Anladım ya, benim yapabileceğimi pek kavrayamadım. Deminden beri sırıtarak konuşmayı izleyen Şakir Bey sesli sesli güldü. Recep Beyefendi sana bir babalık yapmak istiyor oğlum. Paşanın Ankara'da yerleşmesi kentimizin devlet merkezi olması anlamındadır. Öyle alanda bunun ardından ne gelir? Ne geleceğini de beyefendi buyurdular az önce. Elçilikler gelir oğlum Fehmi. Yutkundu, bir an toparladı sözcükleri. Sen hiç İstanbul'a gittin mi? Gitmedim beyemmi. Öyleyse bilemezsin. Dayın gitti. O anlatsın sana akşam. Şimdi de benden dinle. Elçilikler demek, saray örneği yapılar demektir. Her devlet kendini görkemli göstermek diler. Bu yüzden de kocaman kocaman yapılar diker. Saray örneği yapı dediğin de bizim kerpiçli olmaz ki. Tuğla ister, kum, kireç, çimento, demir ister, kerestesi bilmem nesi ister. Bunun için de para ister diyeceksin. Devletler gösteriş için zengindir Fehmi. Zengin olan da para kolay verilir. Yeter ki sen adama yok demeyesin. Şimdi kavradın mı yapabileceğini? Fehmi küçük gözlerinin tüm parıltısıyla yutkunuyordu. Böyle bir olanak tanınması olağanüstü bir şeydi. Yalnız böylesine geniş bir gereç deposu için parayı nereden bulacaktı? Tüm sorun buraya gelip çakılınca yutkunması daha da arttı. Ne var ki dayısı Fehmi'nin aklından geçenleri anlamış gibi tamamladı Şakir Bey'in dediklerini. Biz sana gelmeden Osmanlı Bankası müdürü Monsieur Bertrand'la görüştük. Yardım edeceğini söyledi. Artık işlemler konusunda kendini anlaşırsın. Hem zaten ben de Şakir emmim de sana kefil olacağımızı bildirdik. Fehmi el öpmeyi sıraladı. Recep Bey kalktı, Kınacızade de ardından. Fehmi dayısıyla baş başa kalınca deminden beri aklını kurcalayan soruyu yöneltti. Neden bu işi bana yaptırıyorsunuz dayı? Ya da neden Şakir emmim yapmıyor diyecektin değil mi? Anlatayım. Bu öyle bir koşturmaca ister ki Fehmi altından kalkması güç olur. Elin gavuruna şuna şu gün vereceğim dersin, o gün vermedin mi biner tepene. Alıcı kuş örneği canın burnundan gelir. Her bir şeyin gününde tamam olması kolay mı? Bizim esnafı bilirsin. İşini bırakır, ünlü bir hoca adı duysa camiye kapaklanır. Bunların ardına düşmek, tümüyle uğraşmak bizim gibi adamlardan geçmiş. Sen gençsin, yırtıcısın. Recep Bey ve öteki efendiler ilk günlerin hizmetini sana ödemek istiyorlar. Recep Bey kendisi önerdi Monsieur Bertrand'a konuşmayı. Senin yüzünü kara çıkarmam dayı, kaygılanma. Hiç kaygılanmıyorum. Ama işinin güç olduğunu da unutma. Bunun ardında ya çok para kazanmak var ya da iflas. Biz eski tüccarız. Daha doğrusu böyle büyük işlere alışmamış büyük esnaflarız. Başımız dönerken de gücümüzden çok yükün altına girdik mi? Oysa senin gençliğin, ataklığın, iflası bir çırpıda sindirir. Ben elimde var olan bütün parayı vereceğim sana. Osmanlı Bankası'ndan da al. Var git İstanbul, Eskişehir, nice alabilirsen al gel, korkma. Tüm ötekin alburiyelerde taş çatlasa doğru dürüst bir ev yapılacak gereç güç bulunur. Yani sen haberlisin. Belki onlar da haberli olsalar kırıp sarabilirler. Ama olmadıklarına göre senden başka satıcı yok demektir. Fehmi ses çıkarmadan saygıyla dinledi. Sonra başını dikerek, dayı dedi, ben Taşan'a yakın bir yerden bir mağaza tutsam olur mu? Hasip sırtını okşadı Fehmi'nin. Yüzünde beğeni gülümsemesi yayvanlaştı bir iyice. Biz yatsırsın sanıyorduk. Kendi korkumuzmuş meğer. O yüzden üçümüz bir gelip baskı kurmayı kurmuştuk. Aferin sana oğlum. Ticaret dediğim bir kumardır. Her kumarda olduğu gibi bunda iyi oynayan değil, iyi mano tutan kazanır. Sen de kumarın içine öyle dalıyorsun. Ama manoculuğu unutma. Bu sana vereceğim son öğüttür. Çünkü başarırsan ben senden öğüt alacağım. Her zaman öğütlerine yapışacağım dayıcığım. Öyle şey mi olur? Biz daha dünkü çocuğuz. Sen yılların büyük tüccarı. Peki peki. Akşam bize gelin de bu başlangıcı bir kutlayalım. Hay hay. Haydarpaşa'da trenden, köprüde vapurdan inince çevresine bakındı. İstanbul'u, dört bir yanını çevreleyen denizi, boğazı ilk görmenin şaşkınlığıyla tüm ayrıntıları belleğine kazıdı. Ankara tüccarından Çokzade Fehmi Bey adına çıkartılmış geçiş belgeleri İngilizler tarafından daha Gebze istasyonunda onaylanmıştı. Ticaret özgürlüğü alabildiğine genişti. Ne Haydarpaşa'da ne köprüde bir şey sormuşlardı. Fehmi yeni cami yönünden yürüyerek önüne ilk gelene sorusunu yapıştırdı. Hemşerim, perşembe pazarına nereden gidilir? Adam bir şeyler mırıldandı. Fehmi'nin anlamadığını görünce omuzlarını silkeleyip yürüdü. Kravatlı fötürlüdür diye efendiden saydık, bir soru sorduk, beğenmedi bizi diye geçiriyordu ki içinden birini daha durdurdu. Daha sorusunu bitirmemişti, bu kez yanıt aldı. Yanlış geliyorsun delikanlı, tam geriye dön, şu kuleye doğru yürü. Durdu adam. Okuman yazman var mı? Az biraz. İyi öyleyse. Deutsche Bank yazısını sağ omuzunda görünceye git. Orada durup sola tam çark et. Karşına gelen sokaklar perşembe pazarıdır. Sağ ol hemşerim. Hemen geri döndü, köprüye çıktı. Galata alanının yer yer atlı tramvaylarla kesilmiş bölümünü geçerek dar sağ kaldırımda ilerledi. Yüzü mermer kaplı, yüksek taş bir binanın gölgesinde durdu. Sağ omuz başına baktığında adamın dediği bankanın adını okudu. Hemen sola dönüp tam karşıya geçti. Alman postanesini solunda bırakarak daldı sokaklara. Sorup durmak istemiyordu burada. Ankara dükkanlarına tabela merakının nereden geldiğini anladı bir iyice. İstanbul'da her dükkanın bir tabelası vardı. Bakına bakına bir iki sokak geçti. Un kapanına uzanan caddeye çıkarken köşede aradığını buldu. Kırmızı üstünde beyaz harflerle Hacı Nuri Demir Ticarethanesi yazısını okuyunca kendini kutladı. Eski bir tanıdık gibi dükkandan içeri girdi. Hiç duraksamasız küçük masanın başında kasaya sırtını dayayarak oturan kısa kesilmiş sakallı adama yürüdü. Hacı emmi, ben sizin eski müşterilerinizden Çokzade Fehmi diye tanıttı kendisini. Hacı Nuri bir süre yüzüne baktı. İnanmaz inanmaz başını salladı. Pek de gençmişsin. Yaşlanmaya punt bulamadık daha. Hayrola, seni hangi yel attı İstanbul'a? İş Hacı emmi, iş yeli. Ya, pek sevindim. Fehmi cebinden küçük bir defter çıkardı, sayfalarını karıştırdı bir süre. Sonra bulduğu rakamı okuyormuş gibi. 212,5 kuruş, dedi. Bak bakalım defterine Hacı emmi, sana borcum olacaktı. Hacı yarı şaşkın, yarı sevinçli kaşının birini kaldırdı. Hey gidi Fehmi efendi oğlum, bu zamanda borcun alacağın sözü mü olur? Biz onu sileli yılları geçti. Olur mu emmi? Ticarette borç borçtur, alacak alacak. İyi ya, bu savaş yıllarında senin gibi borçluyu nereden bulalım? Buldunuz ya işte, geldim ya. Sildik oğul, savaş öncesi alacakların çoğunu sildik. Madem bu kadar diyorsun, sağ ol. Hemen ödedi borcunu. Hacı sevecen sevecen baktı. Bir kahve söyledi, oturdu Fehmi. Kahvelerini içtikten sonra sordu hacı. Ne var ne yok Ankara'da? Ankara savaşı bitirmeye bakıyor emmi. Bana sorarsan yakında da bitirir. Pek harap olmadı ama yeni yeni inşaatlar başladı. Şimdi anımsadım. Sen Nalburiye'den vazgeldiğini yazmıştın. Vazgelmiştim ama yeniden başlayacağım. eğer bana yardım ederseniz. Yardım, nice? Alacaklarım var Hacı Emmi. En iyisini, en ucuzunu siz bilirsiniz. Doğru size geldim. Daha Osmanlı Bankası'na varacağım, çekim var. Paraya döndüreceğim. Yanına para almadığına iyi etmişsin. Ne alacaksın, niye alacaksın? Kredim olsa çok alacağım Hacı Emmi. Yok. Bunca zaman sonra borcunu ödemeye gelen adamın kredisi vardır. Demirden yana tasan olmasın. Depon buyruğunda. İnşaat demiri var mı? Yıllardır satılmadan duruyor. Yıkıntıdan yapıntıya olanak mı var ki ey oğul? Söyle istediğini. Depoda ne kadar mal var? 5 vagon kadar. Gelecek gidecek var mı emmi? Ne gelecek var ne gidecek. Kapattım. Hacı Nuri şaşkınlıkla doğruldu yerinden. Altına aldığı bacağını salladı. Tabakasını çıkarıp bir sigara sardı. Fehmi'ye uzattı bağışlama dileyerek. Fehmi elini kalbinin üstüne bastırarak içmediğini belirtti. Sana 2000 lira vereceğim emmi. Kalanını da 3 ay sonra yollarım. Osmanlı Bankası ile. Razı mısın? Hacı Nuri ne diyeceğini bilemiyordu. Yıllardır deposunda bekleyen malları sattığına mı sevinsin? Yoksa bu deli bozuk gencin 5 vagon demiri birden kapatmasına mı şaşsın? Neyleyeceğini bilmezlerin anlamsızlığıyla baktı uzun uzun. Olur, dedi. Olur ya, çok değil mi? Az emmi. Az ya, dediğim gibi kredim yok bu piyasada. Bir 5 vagon da bizim biraderde olacaktı, Hacı Sudi'de. İstersen bir konuşayım. Fiyatlarda bir değişiklik yok değil mi emmi? Yok, eskisi gibi. Konuş, senin gibiye razı gelirse onları da alalım. Sonra doğruldu. Sen konuşuncaya ben de bankaya varıp geleyim. Daha yardım isteyeceğim senden. Buyur, buyur oğul, başımla birlik. Çıktı mağazadan. 4000 liraya 10 vagon demir kapatmıştı. Başlangıç için yeter de artar bile bu. Şimdi sıra ötekilerde. Eğer demirde olduğu gibi çimentoyla camda da Hacı Nuri'nin kefaletini sağlayabilirse getirdiğinin 10 katı değerde malla gelinebilirdi. Kaldırımda 1-2 adım attıktan sonra kaygıyla döndü. Hacı emmi, bana Osmanlı Bankası'nı gösterir misin? Merkezini mi, İstanbul şubesini mi? Merkezini emmi, neme gerek, ola ki parası bulunmaya. Şu karşı sokağa gir, köşeyi dönünce Osmanlı Bankası ile karşılaşırsın. Hacı define bulmuş olmalı bu oğlan şaşkınlığıyla başını sallarken o sokağa dalmıştı bile. Hacı Nuri'nin yardımıyla akşama değin istediklerinin tümünü aldı. Vagonları birer gün arayla ve Eskişehir üstünden İzmir'de Fethsoğlu'na yollayın diye sıkılayıp Beyoğlu'na çıktı. Daha doğrusu mal aldığı tüccarlar çıkardılar. Tam umutlarını kestikleri bir zamanda Hızır gibi yetişen bu alıcıya felekten bir gece çaldırmak istiyorlardı. Fehmi görgüsünü arttıracağından kıvançlı düştü artlarına. Pera Caddesi'ndeki gazinoları dolaşarak sabaha ettiler. Beyaz Rusların şarkılarını, Yahudi kızlarının danslarını, Rum yosmalarının cilvelerini ayıramadan sabah oldu. Herkes işinin başına dönerken Fehmi yine satıcıların zorlaması üzerine Pera Palas'ta uykuya daldı. Uyanır uyanmaz Eskişehir'e dönmek için Haydarpaşa'ya geçti. Ankara'dan adını duyduğu Tatar Seyfullah'ın Kiremit Tuğla imalathanesine ulaştı bir faytona binerek. Hemen pazarlığa oturup tüm imalatına alıcı çıktı adamın. Anlaştılar. Onu ardına takarak İstanbul'dan mal çıkarmak için başvurduğu oyunu anlattı istasyon müdürüne. Fetosoğlu diye birinin bulunmadığını, İngilizleri atlatmak için konşimentoların bu ada kesileceğini ve ona gidecek tüm vagonların hemen Ankara'ya gönderilmesini istedi. İstasyon müdürü ilkin direndi bir iki ama faturalarla Recep Bey'in mektubunu görünce oluru bastırdı. Fehmi aldığı malların kaç vagon tuttuğunu bildirdi adama, not aldılar. Görevli memurların tümüne ileteceğini belirttikten sonra Kiremit ve Tuğla için de vagon sağlanmasını isteyerek Ankara trenine bindi. Saadet ilk kez kocasından ayrılıyordu. Hemen hemen günleri yaklaştığından bu yoksunluk büsbütün koydu ona. Yakında anne olacaktı. Annesinin halasının bebeğini düşünmesini istemelerine karşın üzülmekten kendini alamıyor, gizli gizli ağlıyordu. Fehmi doğacak çocuğuna İstanbul'dan bir koca zembil dolusu armağan getirmişti. Bu arada fıstıklı Hacı Bekir lokumundan çeşitli giyim ve süs eşyalarına varıncaya önüne geleni de karısı, yakınları için doldurmuştu. Hediyeye boğulmak tüm üzüntülerini silip götürdü Saadet'in. Ama yine de tüm İstanbul serüvenini, elbette Beyoğlu dışındakini anlattırmadan rahat bırakmadı kocasını. İş adamı olmanın evi atlatma konusunda nice olanak tanıdığını daha ilk gezisinde anlamıştı Fehmi. Anlamıştı ya, karısının baskısı zaman ayarındaki ustalığıyla baş başa gelmişti de denilebilir. Trenlerin pek bilinen gecikmesi olmasa Beyoğlu gecesini ağzından kaçırması işten değildi. Şimdi tüm iş vagonların Esenlik'le Ankara istasyonuna gelmesini beklemeye kalmıştı. Bir kez sökün etmeye başlarsa verdiği sözleri yerine getirmesi işten değil. Yeter ki şu günler ardı ardına bir geçsin. Yeter ki mallar tümüyle Ankara'ya gelsin. Geldi de. Artık Fehmi her torba çimentonun, her okka çivinin ve demirin üstüne tüm İstanbul serüveninin bedelini katıyla koyup satabiliyordu. Çünkü ordu Yunan ordusunun önüne katmış alabildiğine kovalıyor, Ankara'nın yeni başkent olduğu giderek kesinleşiyordu. Bu kesinleşme yabancı kalabalığını arttırdıkça yeni yeni otellerin temeli atılıyor, görevliler bir arsa kapatıp ev yapmak için biriktirdikten sonra verilen aylıklarını Fehmi'ye yatırıyorlardı. Ama asıl para Recep Bey'in de dediği gibi elçiliklerde vardı. İşte onlar da sökün etmeye başlamışlardı. İlk sipariş Sovyet elçisi Aralov'dan geldi. Ardından Ankara Belediyesi başkomutan için bir köşk yaptırma kararına vardı. Ve bunu izleyerek yabancı temsilciler yer ayrılır ayrılmaz bizim isteklerimizi karşıla diye pey vermeye başladılar. Bakanlıklar için yapım hazırlığına girişildi. Çünkü Cumhuriyet ilan edilmiş ve başkent Ankara olmuştu. Fehmi otomobilciliğe el atıyor, Saadet Hanım evden kaçıyor. 5. Fehmi, Taşa'nın istasyon caddesine doğru olan karşı yakasında yeni mağazasının temelini attırdığı günün akşamı Kıvanç'la girdi evine. Anası küçük kızıyla karşısına, karısı yanına oturmuştu. Bir süre sessiz sessiz yedikten sonra birden aklına gelmiş gibi başını çevirdi. ''Şu senin Matmazel Nora sağ değil mi hanım?'' ''Sağ, kıza piyano dersi mi verdireceksin?'' Hayır, kendisiyle bir konuşmak mümkün olur mu? Olur sanırım, yarın bana bir uğrar. Saati belli mi? 5 ile 6 arasında boş olacağını söylemişti. İyi, o saatlerde ben evde olurum öyleyse. Anası dayanamadı, karısından önce atıldı. Yoksa sen mi piyano dersi alacaksın? Piyano bizden geçeli, hani oldu ana? Eğer zamanı varsa Fransızcamı azıcık ilerleteceğim. Ayrıca iş konuşmak istiyorum ben onunla. Nora'yla ne işi konuşulurmuş ki diye ucuzladı karısı. Konuşunca görürsün. Sözü bitirdi. İşleri konusunda hiç açıklama yapmazdı evde. Babası da öyleydi. Çırak gelir, beyim gecikecek, yemeğinizi yiyin buyurdu der. Kimse de ne yapıyordun diye soramazdı. Bu konuda dayısına çekmişti Fehmi. Ankara'nın tüm yeni binalarını donattığını başkalarından öğrenmişlerdi. Evin çarkı dönüyordu ya, onlar gerisine karışmazlardı. Karıştırmak istemiyorsa tabii. Oysa Fehmi daha parlak bir düşünce bulmuşçasına karısına yeniden döndü. Senin Fransızcan iyiydi değil mi? Okuyup yazacak kadar. Bana da şimdilik gerekli olan o. Bazı iş mektuplarını çevirebilir misin? Bilmem ama bir deneyelim istersen. Deneyelim. Doymuşçasına sofradan kalktı. Karısına okuma masası olarak da kullandığı konsolun başına çöktü. Hemen demir, çimento, cam, çivi ve öteki yapı gereçlerini isteyen mektuplar hazırladı. Yazdıklarını uzattı karısına. Bak bakalım çevirebilecek misin? Nereye gidecek bunlar? Sen hele içindekileri çevir, gideceği yeri öğreneceğim. İnan ki hiçbir şey anlamıyorum. Anlamayacak bir şey yok. Bundan sonra malları kendim getirteceğim. Ankara'ya mı? Neyle? İstanbul'dan neyle getirtiyorsam onunla. Hükümet izin verir mi? Dışarıdan mal getirmenin izne bağlı olduğunu söylüyordun. Elin kefelelerine veriyor da bana niye vermesin? Sen hele dene, bir de Matmazel'e göster. Olduysa ayrıca uğraşmamıza gerek kalmaz. Olmadıysa bir konuş. Bu tür mektupları yazmak ve okumak için benden ayda kaç para ister? Olur, sanıyorum yapabilirim ben bu işi. Öyleyse hiç konuşmana değmez. Nasıl istersen. Saadet de kocası gibi hemen kapaklandı yazıların üstüne. Çok yerini bir nefeste çevirdi. Özellikle ticari terimlerde sözlüğe baktı. Gece yarıyı geçiyorken yaptığı işten Kıvanç'ta dürttü kocasını. Oldu. Fehmi hiç uyumamış gibi oturdu yatağın içine. Oldu mu? Oldu. Matmazel'e göstermenin gereği bile yok. Hemen yarın gönderilecek yerleri öğrenirim ben. Gerekli izinleri de alırım. Bir faydası olacaksa ne iyi. Faydası hem de nasıl olacak? Elinde evirdi çevirdi bir süre kağıtları. Sonra komodinin üstüne koydu, incitmekten korkarmış gibi. Karısının saçlarını okşadı ince parmaklarıyla bir süre karıştırdı. Başını parmaklara daha bir bastırdı. Boynu bir bu kuğu boynu gibi apak uzandı. Fehmi daha bir gerdi parmaklarını. Ağır ağır çekerek yastığa bastırdı başını Saadet'in, sonra üstüne kapaklandı. Celal Bey, Kınacızade'yi Fehmi'nin yeni mağazasında yakaladı. Fehmi'ye bir baş selamı verdikten sonra Kınacızade'ye baktı kırgın kırgın. ''Birader nerelerdesin? Aramadığımız yer kalmadı.'' ''Ya mağazada ya da Fehmi Bey oğlumuzun buradayım beyefendi. Bir buyruğunuz mu var?'' ''Paşa sizi akşam yemeğine çağırıyor.'' ''Hay hay, baş üstüne.'' Fehmi'yi gösterdi gözleriyle. ''Tanıyorsunuz değil mi?'' ''Tanımaz olur muyum? Geçenlerde konuştuk. Ne oldu Fehmi efendi? İstediğiniz izinler verildi değil mi?'' ''Ömrünüze bereket beyefendi. Siz buyruk verdikten öte verilmesi mümkün mü?'' ''Yeni bir iş mi var?'' diye sordu Kınacızade. ''Bizim hiç haberimiz olmadı.'' Celal Bey güldü. ''Fehmi efendi doğrudan ithalata girişiyor. Bilemezsiniz ne sevindim.'' ''İthalat? İyi fikir. Nereden aklına geldi bu iş?'' Fehmi boynunu büktü. ''Beyefendi söylediler. İstanbul'da mal kalmadığında, yakındığımda neden doğrudan getirmiyorsun?'' buyurunca ben de hemen kolları sıvadım. ''Sağ olsunlar, yakında ilk parti gelmiş olacak.'' ''Ya pek güzel.'' dedi Celal Bey. Sonra başıyla selamladı oturanları. ''Akşama bekliyorlar, unutmayınız.'' diyerek çıktı. Kınacızade bir süre ardından baktı Celal Bey'in, sonra başını sallayarak Fehmi'ye döndü. ''İşte bu da Gazi'nin sevgili kullarından biri. Ne zaman sözü geçse ardından yere indirmez. Avrupa'da okumuş, pek çok ekonomi palavracısını kuyruğundan tuttuğuyla yere çalar der her zaman. Biz ticaret adamıyız ama ekonomi nedir bilmeyiz, öğrenmedik. Öğrendiğimiz alıp satmak. O da üstünden geçimimizi sağlayacak bir kar yeterli belleyerek. Ama geçen gün Gazi'nin sofrasında bu Celal Bey yine ekonomici diye bilinen biriyle kapıştı. Tanrım ne kuralları varmış alıp satmanın bile başım döndü oğul. Bilmediğim bir sürü sözden beynim sulandı inan olsun. Ödüm patlıyor ki Gazi dönüp benden hakemlik istemesin. Çünkü tanınmış bir tüccar olarak siz ne dersiniz Şakir Bey diye soracak olsa rezil olduğumuzun resmidir. Neden dersen adamlar sanırsın ki Çince konuştular. Az biraz biz de biliriz Frenkçeyi. Rahmetli babamız ticaret erbabı olacaksın, elinde altın bilezik kalsın diyerekten az çöktürmedi Barokyan Efendi'nin bilim ocağına. Ne var ki kelimelerden Frenkçe konuştuklarını anladığım halde bağlantılarda ipin ucunu kaçırıyorum. Hem de Türkçe konuştukları halde. Sonunda liberal ekonominin öncelikle birikim gerektirdiğinde uyuştular. Ardından da birikimi olmayan ülkelerin en başta da bizim ülkemizin sorunlarına geçtiler. Gazi birbirine bakıyor bir ötekine. Daha çok Celal Bey'de gözleri. Celal Bey birikimi yaratmanın bir zorunluluk olduğunda diretince Kara Kemal'in İtibari Milli Bankası'yla esnaf derneklerini anımsadım. Ama kimsenin haddine düşmemiş Gazi'nin katında iddiatçıların sözünü etmek. Düşmediğinden de sustum. Çünkü aklım daha bir karıştı. Karışanda bıraktım ekonomiciler karara varsın. Baktım sonunda Avrupa'da okumuş olan Celal Bey ne diyorsa başını sallayıp onaylıyor. İyi ki karışmamışım ben dedim. Zırvalayıp Gazi'ye küçük düşecektik. Yani senin anlayacağın, daha doğrusu benim anlayabildiğim, sonunda girişimci yaratmanın en yararlı yol olduğunda birleştiler. Gazi ne diyecek diye bekledik. Çünkü o her zaman sofrada bizi birbirimize vurdurup, sonunda sorun şudur efendiler, şöyle bir çözüm gereklidir der çıkar. Bu kez sesini çıkarmadı. Söylenenlere mi inanmadı yoksa inandıklarını mı söylettirdi kestiremedim. O yüzden dedim ki sana Fehmi Efendi oğlum, bu adamın yakasını iyi toparla ve ağzından çıkanı iyi duyup bir iyice belli. Bana öyle gelir ki tüm ticaret işlemleri bir gün o sofrada ettiği karışık sözlere göre düzenlenecek. Bir kez kendini sevdirdin, akıl öğrendin mi ondan, sırtını yere getirebilecek pehlivanın aklını karıştırın. Zaten öğreniyorum, ithalat işinin asan gitmesini sağlayan kendileri. Desene sen bala parmağını çoktan sokmuşsun. Sayenizde beyim mi? Sizin uyarılarınız, destekleriniz olmasa parmağımı kıpırdatamam ki bal bulup da yalanayım. Hafiften doğruldu Şakir Bey. Gideyim, yolu bırak. Beklettik mi kızar Gazi Paşa'mız. Yine Çankaya'ya mı? Pek sevdi o bağ evini. Sanırım oralarda yerleşecek. Kente pek uzak değil mi? Fehmi Bey oğlum, koskoca Gazi Paşa kentin ortasında oturup kentlinin ayağına gelecek değil. Elbet kentli küçüklüğünü bilip ondan yana yönelecek. Ben bu sözlerin altında bir şeyler sezinliyorum beyim mi? Kentli koca bir bataklığı aşıp niçe gidebilirmiş Gazi Paşa'mızın ayağına? Ya Sağlık Bakanlığı tam bataklığın beri ucuna kurulup da ardından kurutu verirse sinek yuvasını? O zaman çarşı pazarı evi damıyla omaya iner ki Ankaralı hem de nasıl? E artık orasını bilmem iner mi? Bu tepenin başında kakılır kalır mı? İner iner ve de görürsün yepyeni bir kent doğar oralarda. Görürüz Fehmi Bey oğlum. Şurada 6-7 yıldır görmediğimiz mi kaldı? Ceddimiz bizi kutsal efendimizin buyruğunun tanrı sözü olduğuna inandırmıştı. Biz kutsallığını da buyruğunu da adamın tepesine çaldık, sürdük ülkeden. Düzen, din, diyanet üstünde durur diye bar bar bağırırdı hocalarımızın tümü. Biz neredeyse cumhuriyetimizi layık diye yazacaktık anayasamıza. Şimdi de hiç bilmediğimiz ekonomi, liberal, kapital, devlet gibi sözlerle cebelleşmekteyiz. Ve az biraz daha çeneye tutarsan bizi gecikmekteyiz ki o Avrupalarda yetişmiş müderris efendilerin laklaklarından yoksun kalalım. Üstelik Gazi Paşa Hazretlerinin bakışlarına karşıt olalım. Hadi şuradan bir payton çevir bakalım. Bizi cebeci papazın bağı üstünden atıversin çağrılandığımız sofraya. 4. ayrımın sonu. Sayfa 69.